Ayrım 11, sayfa 110. 11. O da tıpkı onun gibiydi. Ne diye çalışacaktı bugün? Tüy kadar hafif uçuyordu. Keşke kızı bugün yollamasaydı işe. Bir parça da bunun için gelmişti ardından. İş yerinin kapısı önünde Ayla ile ötekiler olmasa seslenirdi belki de. Ama utanmıştı. Daha Bismillahirrahmanirrahim demeden. Kapalı çarşının Beyazıt kapısı önündeki salepçiden içtiği salebin boş bardağını uzattı adama, parasını verdi. Sonra da bir sigara yaktı avucu içinde. Saat 8.30'a gelmediği için kapı kapalıydı henüz. Esnaf, kız erkek öğrenciler, işleri kapalı çarşının öbür kapısı yanında olan kravatlılar. Aralarından geçti, çarşı kapıya doğruldu. Henüz tanıştığı bir kıza birden bu düşkünlüğün iyi olup olmadığını kestiremiyordu. Kız belki bir şey demez, hoşuna giderdi ama ötekiler, ille de o şakacı Ayla. Kim bilir belki de çok şımarık bulmuşlardı. Keşke ardından gitmese. Gitti, keşke görünmeseydi ötekilere. Görünmeseydi ama ne bilecekti orada olduklarını. Gelip geçen taşıtların azaldığı bir ara karşıya geçti, tramvay durağına. Bir tramvay ya da otobüse binse miydi? Gerçi vakit vardı henüz ama o sıra önünde duruveren bir Aksaray Yıldız otobüsüne girdi. Otobüs tıklım tıklım diye aldırdığı yoktu. Pis bir sarımsak kokusu, ayak kokusu, ter kokusu. Duymuyor, az ilerisinde burnuyla açıktan açığa oynayan birine baktığı halde görmüyordu. Cağaloğlu, Sirkeci, Eminönü. İndi, köprüyü yayan geçecekti. Her günkü gibi köprünün sağ kıyısından ağır ağır yürümeye başladı. Parlak güneşin altında biraz kirli, koyu mavi deniz, kucak kucak dumanlarıyla Kadıköy, ada vapurları. Durdu. Köprünün soğuk, ıslak demirine ellerini koydu. Çenesini ellerinin üzerine dayadı. Demir çok soğuktu, aldırmadı. Aylalar ne derlerse desinlerdi. İşe yollamasa çok iyi olacaktı. Kime neydi? Madem birbirlerini seviyorlardı, ne çıkardı? Sonra, iş yeri. Herhalde usta, usta yardımcısı, şu bu olarak çalışan bir alay erkek vardı orada. Biliyordu, hiçbirine aldırış etmezdi ama. Sıkıntıyla çekildi. Ellerini soğuk demirde donan ellerini ovuşturarak yürümeye koyuldu. İlk önce bir nişan takmak gerekiyordu herhalde. Gerekiyordu ya, parası da yoktu. Ev, şu ev, ah şu ev. Satılsa, parasının hiç olmazsa bir bölümü ona verilse. Kara borsadan geçtim, nişan masrafı olarak kullansa. Ne demek? Erdal oğullarıysa o da oğullarıydı. Hem de büyük oğulları. Liseyi bitirtmişlerdi. Neredeyse hukuku da tamamlayacaktı. Fransa'ya da gitmeyi versindi. Avcı içinde yeni bir sigara yaktı, sönük kibriti bir fiskede denize fırlattı. Her gün bugünkü gibi olsaydı, İskender ne kadar sevecekti onu. Sabahleyin erkenden kalkmış, çevresinde abi, abi, hatta muslukta el yüz yıkarken havlu bile tutmuştu. Onu böyle çevresinde bir küçük kardeş saygısıyla dolaşır görünce kızmıyordu. Kızmaktan geçtim, başka zamanlar kızmış oluşuna bile pişmanlık duyuyordu. Havluyu vermiş, sonra da zaten güzel yüzünde gülümseyişlerin en saf, en çocuksu olanı, senden bir ricada bulunabilir miyim demişti. Tuhafına gitmekle beraber gene de bulun bakalım demişti. Bana 5 lira verebilir misin? Karşılığını almıştı. Ne zavallı, ne acındırıcı biçimde istemişti 5 lirayı. Sormamıştı bile ne yapacağını. Fazla parası yoktu. Olsa 1-2 demez verirdi ama yoktu, Allah belasını versin. Sigarasından duman alırken 5'liği ne yapacağını düşündüyse de üzerinde durmadı. Koskoca bir hukukluydu. Ne isterse yapsın. Hatta kim bilir, belki de tavladığı bir kızla muhallebiye gidecekti. Dünkü trafik polisinin orada durdu, yeşilin yanmasını bekledi, yandı, çabucak geçti karşıya. Kardeşinin hukuku bitirip avukat olduğu zaman da şu 5 lira istediği zamanki halini yitirip, o koca göbekli akraba avukat gibi olmayacağını bilse, ille de annesinin isteğine uyarak birlikte çalışabilirdi pekala. Yok, işe düşünce kuzu postuna, güçlenince kurt postuna bürünürse, ki olabilirdi, o zaman külahları hemen değişeceklerdi. Böyle olmakla beraber evin kardeşi için satılacağına inanan yana ağır basıyordu. Evi satıp parasını vereceklerdi ona. O da atlayıp gidecekti Fransa'ya. Doktora, moktara, mangırlar eriyecek. Oğlan doktorasını Avrupa'da yapmış ünlü bir avukat olunca, hayır hayır, o oğullarıysa kendi de oğullarıydı ve küçükten çok daha haklı durumdaydı. Okumamıştı, okutmamışlardı, yarıda bırakmıştı. Bütün bunlar bir yana, bir kızı seviyordu işte. İşine göre çalışan, dürüst bir işçi kız. Anlaşmışlardı da, evi satıp versinlerdi onun hakkını. Versinler, nasıl olsa birkaç bin düşerdi. Bu birkaç binle küçük bir nişan yapar, sonra da evleri için saklardı üst yanını. Bankaya yatırırdı be, bankaya, vadeli yatırsa da günün birinde bir apartman katı çıksa. Yeni bir umut, Karaköy Meydanı'nın kaynaşan kalabalığını solunda bırakıp, sağdaki aralıklardan birinin eski, çok eski, belki de kapitülasyonlar devrinden kalma büyük yapılar aralığının boşluğuna saptı. Bir Allah varsa, herkesinki gibi onun için, onun aklından geçenleri biliyor duyuyorsa, ne diye banka çekilişlerinden bir apartman katı da ona vurdurmasındı? Loş sokağa geçti. Güneşli, bol ışıklı bir meydana çıktı, sola saptı. Sağda hususiler, daha ötede tophane üzerinden Galatasaray'a giden dolmuşlar. Beşiktaş otobüsleri, yolcu salonu. Gerçekten de bir apartman katı çıksa, satsa, yerine bir yerlerden satın aldığı bir arsaya tek katlı düz ayak bir ev yaptırsa. Geçenlerde bir gazetede resmini gördüğü, kim bilir hangi yapı şirketinin ilanı. İşte o küçücük ev gibi bir ev yaptırır, zarif koltuklar, kanepe satın alır, halı, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, radyo. Karısının çalışmasına lüzum yoktur o zaman. Sabahleyin işine gidecek kocasını kapıdan yolcu eder, akşamları da işten dönen kocasını gene kapıda karşılar. Boyanmış, taranmış, tertemiz giyinmiştir. Yeni yıkanmış ayaklarında zarif takunyalar ya da topuklu terlikler boynuna atılır. Hoş geldin kocacığım. Sarar, sıkı sıkı sarar. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, sen ya? Ben de iyiyim. Neler pişirdin bana bakalım? Genç kadın hamarat hamarat koşar mutfağa. Düdüklü tencerenin kapağını açar. Mis gibi bir koku yayılır evin içine. Derken evi bir başka ses doldurur. Şirin, şipşirin oğlunun salıncağında ağlamaya başlaması. Koşarlar karısıyla. Bir gazetede görüp çok beğendiği, hatta kesip bir yerlerde sakladığı bir çocuk resmindeki gibi gürbüz, yumuk yumuk bir oğlan. Yarım yarım baba, mamma diye başlar. Hazırlıklıdır tabii. Cebinden çıkarır çikolatasını, verir. Oğlan babacan babacan güler. Bütün bunları birden bir umutsuzluğun gölgesi kararttı. Ev ne zaman satılacak? Hissesine düşen ne zaman verilecek? Satılsa verilse bile bankadan apartman katı çıkacak mı bakalım? İçini karamsarlıkla çekti. Bütün bunlar olmayacak. Hatta annesi, ablası, ille de o, Nursen'le evlenmesini önlemeye çalışacaklardı. Leman Hanım'ı hiç sevmediğini biliyordu. Karının burnu havada. Kızına zengin damat bulup sayesinde iyi günler görecekmiş. Kocasından göremediği iyi günleri. Allah o azgın karıya düşmanımı bile damat yapmasın. Çalıştığı ofisin bulunduğu iş alanının kapısından girdi. Bugün dünkü kadar erken olmadığından asansörün başında kuyruk vardı, sıraya girdi. Evde kalmış çirkin kızdı ama onun da kimseleri beğendiği yoktu. Beğenmekten geçtim, yarın bütün engelleri çiğneyip Nursen'le evlenseler bile bu kız yaman görümce olurdu. Abla, kovulamaz, ters laf edilemez. Karısına kim bilir ne biçim iğneli sözler ederdi. Asansör indi. Sıradan 4 kişi girdi, çıkmaya başladı. Çalışıyordu ablası. Eline 300 lira geçiyordu. Erdal'la değil de kendileriyle otursa, bir yandan da çalıştığı yere gidip gelse, aydan aya kazancının yarısını verse hiç fena olmazdı. Olmazdı ama evin sahibine karışmamak şartıyla. Yemekleri beğenmemek, çocuğun yetişmesine karışmak, radyoyu yerli yersiz karıştırmak, hele hele karısına ikide bir, bir zamanlar çorapta çalıştığını hatırlatmak, şunun bunun yanında bozmak. Olamazdı. Hele duysun. Asansör geldi, durdu. Sıradakilerle girdi, çıktı yukarıya. Koridorda Emine Hanım'la karşılaştı. Merhaba Emine Hanım. Oo merhaba, bugün biraz geciktiniz. Ters anlam çıkarmadı, kızmadı. Öyle icap etti. Çay içecek misiniz? Hastaya kar sorulur mu? Servise girdi. Kimseler yoktu henüz. Pardesüsünü çıkarıp astı. Emine Hanım'ın o bir kenardaki küçücük odasına gitti. Kadın kocaman semaverden çay koyuyordu bardağa. Döndü, gördü. Burada mı içeceksiniz? Evet. Bir kenardaki tahta iskemleyi çekip oturdu, çay önüne kondu, şekeri attı. Anlat bakalım Emine Hanım. Emine Hanım iri kıçı semavere dönük, ne anlatayım, anlatacak ne var ki dedi. Tuhafına da gitmedi değil. Bunca yıl onu hiç böyle yumuşak görmemişti. Gözlerinin içi gülüyordu. Döndü. Gerçekten de gülüyordu gözlerinin içi. Laf olsun diye, sen anlat da dinleyelim dedi. O an düşündüğünü ortaya attı. Bugün 5 hatta 4'te izin alıp çıkacağım. Niye? Kadının hafifçe göz kırparak soruşu hoşuna gitti, güldü. Öyle icap ediyor. Kadının büsbütün şüphelenerek söyletmeye çalışmasını bekledi. Hatta öyle çok istedi ki bunu. Ama kadın hiç oralarda değildi. Hava kışlamıştı. Odun alamamışlardı daha. Bir kör oğlu bir ayvazdılar ama olsun. Gene de lazımdı odun. Geceleri çok soğuk oluyordu. Sonra tatil günlerinin gecelerinde en çok Bulgaristan'ın bilmem hangi köyünden birlikte geldikleri göçmen hemşerileriyle uzun kış gecelerinde mısır patlatıp tatlı tatlı yarenlikler edebilmek için lazımdı odun. Kocası bakalım demişti. Beyefendi söz verdi. Sözünde durmamazlık etmez ya, koskoca beyefendi. Genç adamın çayını bitirip kalktığını, hatta düşünceli düşünceli çıktığını fark etmedi. Nereden bilecekti İskender'in aklından geçenleri? İskender istiyordu ki Emine Hanım bugün izin alıp erkenden çıkmasının sebebi üzerinde dursun, eşelesin, bir şeyler sessin, üstelesin. O da zorla anlatsın erken çıkış sebebini. Bir kız seviyorum desin. Sabahleyin beraberdik. Dolmuşta yanıma oturdu. Aksaray'a kadar yanımda geldi. İnelim dedim indik. Laleli de koluma girdi. Gören filan vız gelir dedi senin yanında. Annesinden filan da korkmadığını söyledi. Beyazıt'a geldik. Birbirimizden zorla ayrıldık. Büroya girdi. Remington'un başına geçti. Sonra düştüm ardına. Hiç sezdirmeden çalıştığı yeri öğrendim. Arkadaşları gördü beni. Utanıp kaçtım. Ama böylesi daha iyi. Onu ne kadar sevdiğimi anlamıştır. Daha iyi anlamıştır. Bundan sonra sabahları birbirimizi bekleyeceğiz. Birlikte bineceğiz dolmuşa. Nişanlım gibi, karım gibi oturacak yanımda. Canımın istediği yerde inelim diyeceğim. Peki diyecek hemen. Ben onu seviyorum. Ben onu çok seviyorum. Benim onu sevdiğim gibi dünyada hiçbir erkek bir kızı sevmemiştir. Bir sigara yaktı. Ablam mı, babam mı, annem mi? Topu da vız gelir. Erdal'a gelince, evet o tehlike. Kardeş mardeş ne diye birlikte oturalım? Biliyorum Nur senin ona aldırış etmeyeceğini ama gene de, gene dese men edesi yok. Karımı babamın evine getirmem, ayrı otururuz. Ben Nur, sen Leman abla. O zaman abla da demem artık, anne derim. Biraz genç ama olsun, gene de anne demek lazım. Hem kim bilir, belki de o zaman yani evlenirsek kalkar kocasının yanına gider. En doğrusu bu zaten, kalksın gitsin. Benim babamın şekeri, kalbi, tansiyonu. Anneme gelince, beni azarladı, küçük memur dedi. O da ölsün. Ölmesini istemezdim ama istiyorum artık. Evet istiyorum. Hiç kimse olmasın yanımızda. O, ben, bir de çocuğumuz. Ablamı da istemem. O da bulsun kendine göresini canım. Ablaysa ne oldu? Hiç kimseyi düşünmek istemiyorum, hiç kimseyi. Büronun duvarındaki yuvarlak saatin akrebiyle yelkovanı. Hiç farkına varmadan ilerleyen akreple yelkovan, yavaş yavaş gelen kadınlı erkekli memurlar. Korkut hatta. Her günkü gibi bakmıyordu bugün onlara. Kızmıyordu da. Hatta kaç vakittir dargın oluşunu anlayamıyordu. Ne diye? Ne diye dargındı? Ne vardı darılacak? Şimdi barış olsa, sorsalar, anlatsa. Artık o da onlar gibiydi. Ona da kadınlar, kızlar gelebiliyordu. Demek şimdiye kadar hep yanlış anlamıştı insanları. Şu futbolcu Korkut'tan ne farkı vardı? Daha güçlü oluşu bir yana, işte Korkut gibi onun da sevgilisi vardı. Bugün saat 4'te, o da Korkut gibi şeften izin alıp, sahi şimdiden girişseydi işe. Saçlarından yarısı ağarmış, 50'lik şef masasında, o her zamanki bitmez tükenmez evraklar arasındaydı. Kalksa, gitse, söylese, iznini koparsa. Her zamankinin tersine, bugün yalnız şefi değil, Korkut'u bile öpmek geliyordu içinden. Kalktı, gitti, şef gözlüğünün üstünden usulca baktı. Hayrola? Yutkundu, pişman oldu geldiğine birden. Ne diye gelmişti sanki? Şefin tuvalete filan çıktığı bir anı kollayamaz mıydı? Koridorda yakalar söylerdi. Keşke öyle yapsaydı. Ya şimdi izin vermezse? Ya ters bir laf söylerse? Ya servistekiler gülerlerse? Bir şey mi söyleyeceksin? Servis işi bırakmış ona bakıyordu sanki, öyle geliyordu. Başını sertçe kaldırdı, çevresine bir göz attı. Evet, bakıyorlardı. Ne olursa olsun, ok yaydan çıkmıştı artık. Evet dedi. Söyle bakalım, bugün 4'te çıkmak istiyorum da. Hepsi kadar mı? Güldü. Şef de güldü. Sonra iyi ya dedi. Teşekkür ederim. Sevinçsel olmuş, tüm gövdesinden akıyor, kulaklarını çınlatıyordu. Şef de, ötekiler de, dünya, bütün insanlar da ne iyiydiler. Demek saat 4'te çıkacak, Karaköy Beyazıtlı olmuşu, çalıştığı yer. Sonra hep o sabahki uysallığıyla çıkacak, görecek, aa diyecek, geldin mi? Kol kola yürüyecekler. Hemen eve gitmezlerdi. Bir muhallebicide oturmayı teklif eder, girerler. Nişanlısı ya da kocası gibi garsonu çağırır, ne yiyeceğini sorardı. Yerler, içerler, konuşurlar. Çıkarken parayı kendisi verirdi. Nişanlısı, kocası gibi. Sahip olduğu bir kadının masrafını görmek mutluluğu içinde kalktı, tuvalete çıktı. Çıkınca servis başladı. İzin mi istedi abi? Şef biraz geç, evet dedi. Sağdan Vedia, niçin acaba? Soldan bir başkası, aklı öyle hükmetmiştir. Deli, abi sen olmasan ona bir daha. Şef elindeki kalemi bırakıp doğruldu. Böyle laflar istemem demedim mi Korkut? İçerliyorum be abi, hepimizi küçümsüyor. Kara kuru bir memur alındı. Bu servisin en küçük memuru o. Öyle ama, kendine sor bir de. Tuvaletten gene o az önceki neşeyle döndü. Hala içi içine sığmıyor, hala uçuyordu. Saat 4'te çıkıp Nursen'le buluşmaktan başkasını düşünmüyordu. Kalkıp çıktıktan sonra arkasından neler konuştuklarını değil merak etmek, konuşabileceklerini, ardından atıp tutabileceklerini düşünmüyordu bile. Hiç geçmiyormuş gibi gelen saatler gene de devrili devrili vermişti. 4'e çeyrek vardı ki şef. İskender dedi, 4'te gidecektin hani? Şefi birden her zamankinden çok severek Remington'unun ardından kalktı ayağa. 4 olmadı daha abi. Ne çıkar canım, 40 yılda bir izin istemişsin. Çok teşekkür ederim. Makineyi çabucak kapadı, tuvalete gitti, elini yüzünü yıkadı, saçlarını ıslatıp taradıktan sonra döndü. Perde süsünü aldı. Çıkarken herhalde bir şeyler söylemek lazımdı. Lazımdı ya, dargındı da arkadaşlarıyla. Tam hoşça kalın diyecekti gene şef, randevun falan mı var dedi. Yoktu ama öyle bilinmesinden ne çıkardı? Gülüverdi. Bu gülüş evet var anlamına gelmişti. Demek dedi şef, demek sen de. Pardesüsü içinde kıpkırmızı bürodan hızla çıktı. Merdivenleri filan aynı hızla indi. Sokak. Karlar erimiş, parke taşları çamur içindeydi. Gördüğü bile yoktu. Durağa geldi. Bir Beyazıt dolmuşunu atladı. Dolmuşun sonuncu müşterisiydi. Araba hareket etti. Karsız, yağmursuz, güneşsiz, bulanık bir hava vardı. Soğuk mu soğuk? Üşümüyordu. Tersine, yanıyordu her yanı. Köprü, Eminönü, Yeni Cami arkası, Bahçe Kapı, Baba Ali yokuşu. Cağaloğlu'nu filan hazdan yarı sarhoş geçti. Şimdi gidecek, oralarda dolaşacak, bir iki, onun semtinde onun kokladığı havayı koklayarak. Belki de bir kahve vardı oralarda, oturur beklerdi. Sonra kol kola, muhallebiciye, daha sonra gene kol kola. Mahalleye böyle girmezlerdi. Korkuları yoktu ama olsun, girmemeleri lazımdı. Beyazıt'ta dolmuştan indi. Beyazıt Camii'nin önünden, bakırcılardan. Dış kapının buzlu camları, kapı kapalıydı henüz. Eli yüzü yağlı, kara birisi duvar dibine çömelmiş sigara içiyordu. Usta mıydı? Herhalde. Çok erkek var mıydı içeride acaba? Genç, yakışıklı delikanlılar. Nurse'nin öylelerine aldırış etmeyeceğini biliyordu. Ama gene de aynı çatı altında, aynı havayı koklamıyorlar mıydı? Avuçları içinde bir sigara yaktı. Öğle paydoslarında ne yapıyorlardı? Herhalde hep birlikte yiyorlardı yemeklerini. Belki de dün sabahki sulular gibi sulu işçiler vardı da kızları gülmekten katıltıyorlardı. Öteki kızlar istedikleri kadar gülsünlerdi. Ama Nursen gülmemeli, konuşmamalı, hatta bakmamalıydı onlara. Şimdiye kadar hiçbir erkeğin koluna girmediğini söylemişti. Nursen yalan söylemezdi. Elbette girmemiş, elbette yan yana yürümemişti. Yürümemişti ama. Birden iş yerinin kapısında Ayla. Koşarak dışarı çıkmış, görmüş, duraklamıştı. Aa, İskender yakalanmıştı. Kıpkırmızı kesildi. Yırtık kız merakla bir parça da alaycı sordu. Nursen'i mi bekliyorsun? Olanlar olmuştu. Evet dedi. Dur, şimdi gider söylerim. Siyah iş önlüğü, dirseklere kadar sıvalı kolları. Oracıktaki kurabiyeciden çabucak kurabiyeleri alıp iş yerinden içeri koşarak girdi. Bağırmaya başladı. Nursen, kız Nursen. Ne var? Ayla'nın olanca kafirliği üstündeydi. Müjdemi ver. Ne müjdesi kız? Müjdemi ver, anlamam arkadaş. Kızı anlayalım, kolay. Bir çay ısmarlıyor musun? Allah canını alsın, iki iç. Haberi verdi. Senin kabak gelmiş, dışarıda bekliyor. Dünyada hiçbir müjde Nursen'i bu kadar sevindiremezdi.